Ayrım 30.
Yüzyılımızın en büyük insanlarından biri olan Nazım Hikmet, üstüne çok düşünmemiz gerek. Biz her şeyde bir kısır döngüne olduğumuz için Nazım Hikmet olayına da gereken önemi vermedik. Koskocaman Nazım Hikmet neredeyse bir hayranlık sevdasında yitip gidecek. Nazım Hikmet yüzlerce genç için her bir yönüyle bir araştırma kaynağı olabilirdi. Nazım Hikmet'i sevmek, ona hayran olmak demek, onu araştırmak, onu anlamak demektir. İşin kötü, acı yanı, Nazım Hikmet'in hayatını bile orta güçte bir Rus yazarı yazıyor ve biz onu Türkçe'ye çevirmek zorunda kalıyoruz. Olacak iş değil. Bu kadar şair, bu kadar genç hikayeci ellerini kollarını bağlamışlar, öylece durup duruyorlar. Nazım Hikmet'in öylesine zengin, öylesine renkli, öylesine acı bir hayatı var ki, iyice bir yazar o hayattan çağımızın en ilginç yapıtlarından birini çıkarabilirdi. Bursa'da, Çorum'da, köylerde, kentlerde Nazım Hikmet'in arkadaşları daha canlı anılarıyla yaşıyorlar. Her birinden bir yeni Nazım Hikmet öğrenmek olanağı daha var. Sonra akrabaları, evi, yurdu, dostları el değmemiş öylesine durup durur. Sonra Nazım Hikmet'in halkla ilişkileri, halk adamlarına davranışları, Türkiye'de başı boş da olsa bir takım sosyalist gözükenler genç sosyalistlere başıboşluğu, örgüt düşmanlığını, halk düşmanlığını öğütleseler de sosyalizme doğru hızlı bir yöneliş var. Büyük bir kaynaşma içindeyiz. Memleketimize özgü bir sosyalizmi kurma direnci güç kazanıyor. Bu işte de Nazım Hikmet'e başvurmak en sağlam yollardan biri. Nazım Hikmet bütün hayatında esaslı bir düşünceye ölünceye kadar bağlı kalmıştır. Bir tek sosyalizm vardır. O da halkın kurduğu, halkın kuracağı sosyalizm. Ondaki halk inancı sonsuz bir inançtır. Onca halkın katılmadığı her güzellik, iyilik yarımdır, yanlıştır. Biz her milletin kendine özgü sosyalizmi olacak derken her milletin halkı o sosyalizme damgasını vuracak demiştik. Bir takım kas kafalılara halk gerçeğini anlatmak zor. Nazım Hikmet'i Nazım Hikmet yapan, onu çağın en büyük şairlerinden biri eyleyen, onu çağın en ilginç kişilerinden biri kılan elbette ondaki büyük sanatçı ve insanlık gücüdür. Ama bunun da üstünde onun en büyük özelliği ondaki sonsuz halk inancı ve halk sevgisidir. O halkı yıllarca iyi kötü yönleriyle derinlemesine yaşamış kişidir. Onun elinde halktan nefret etmek, halkı sevmek olanakları vardır. Halktan nefret edecek kadar halkı tanıyordu, sevecek kadar da. Halkı yaşamış sanatçılar, kişiler çoğu zaman ya halktan nefret ederler ya onu sonsuz severler. Dostoyevski'nin ve Nazım Hikmet'in halkı derinlemesine yaşamaları onlara tükenmeyecek bir halk sevgisi vermiştir. Bu iki dev sanatçıyı böylesine yücelten onlardaki halk sevgisidir. Dostoyevski'de olsun, Nazım Hikmet'te olsun inanılmaz bir halk sevgisi vardır. Bu her iki büyük kişi de halk sevgisinden dolup dolup taşarlar. Bu iki ayrı cins sanatçı, iki karşıt kişilik bir yerde el ele yürek yüreğe gelirler halk sevgisinde. Nazım Hikmet en büyük eserinin adına boşuna memleketinden insan manzaralı dememiş. Bunun büyük bir anlamı var. Bu eser büyük bir halk destanıdır. Parça parça bütünüyle halkımızı çizer. Halka canlı doğaya bakar gibi bakar. Doğanın yaratıcılığı, güzelliği, büyüklüğü halkta vardır. Doğanın belası, zelzelesi, karı kışı, zulmü halkta vardır. Nazım halka göre gözü kapalı bir hayranlıkla bakmaz. Onun için halk da doğa gibi bir yaratıcılıktadır. Dostoyevski'nin el yordamıyla bulduğu halk sevgisi onda bir bilinçtir. Nazım Hikmet başka bir destan da yazmıştır. Memleketinden manzaralar. İşte bu ikinci manzaralar bütün şiirlerine dağılmıştır. Bu ikinci manzaralar da ötekinin aynıdır. Birinde memleketin insanları, ötekinde memleketin doğası. Nazım Hikmet'te bu iki sevgi, iki hayranlık, bu iki güzellik iç içe can canıdır. Birbirinden ayrılamaz. Nazım Hikmet bir ömür boyunca sevginin, dostluğun, aydınlığın, güzelliğin türküsünü söylemiştir. Bu sanatın derinlemesine halkla birlikte varmıştır. Yürekte acımak olacak, insanlık yani yavrum. Sanatta olsun, politikada olsun halkla birlikte yürüsen, onun sevgisini, dostluğunu, yaratıcılığını, esas alırsan aldanmazsın. Ta Homeros'tan Yunus Emre'ye, Yunus Emre'den Nazım'a kadar bu böyle olmuştur. Halk insana biz buradan gider olduk, kalanlara selam olsun dedirtecek bir yürek verir. Alabilene aşk olsun. Biz gözlerimizi kör etmişiz. Bizler yozlaşmanın eşiğindeyiz. Önümüzde duran Nazım Hikmet gerçeğine bakmıyoruz. Alnımızda balkımış bu ışığı görmüyoruz bile. Halkın eli böylesine elinde, halkın sevgisi böylesine yüreğinde olmasaydı Nazım Hikmet, Nazım Hikmet olamazdı. Yunus da, Homeros da öyle, Dostoyevski de. İnsanlığın yüreğine girmiş her büyük insanın elinde halkın eli var. Bundan sonra da başka türlüsü mümkün değil. Kerem Usta. Kerem Usta bu gecekonduyu dişiyle tırnağıyla yaptı. Kim ne derse desin, kim ne dedikodu yaparsa yapsın, bu gecekondunun her taşında, tahtasında Kerem Usta'nın bir damla teri vardır. Yıllar önce, kaç yıl önce olduğunu kimsecikler bilmiyor, Kerem Usta buraya, Florya ile Menekşe arasındaki yarın dibindeki küçük düzlüğe, istasyonun az yukarısına doğru olan yere ilk kazığı çaktı ve ilk kökü dikti. Bir kök domatesti Kerem Usta'nın eliyle toprağa dikilen. Kerem Usta bu kök domatesle bütün yaz uğraştı. Toprağını un gibi eledi, ölçüyle suladı. Tozlanan yaprakları teker teker ıslak bezlerle sildi. İri, sulu, kırmızı domatesler oldu bu kireç toprağında. Buna en çok Kerem Usta şaşırdı. Hani kurt tavukların yumurtalarından ördek yavrularını çıkar ya, ördek yavruları doğru göle. Tavuk bu maceraya şaşar kalır. Kerem Usta yumurtalarından ördek çıkmış tavuk örneği, Kerem Usta bu büyük insan boyu olup harmanlanmış domatesten bir tek kırmızı domatesi koparıp yemedi. Son güze kadar domates kümesi öyle kırmızı kırmızı ak yarın dibinde parladı durdu. Kerem Usta'nın elinin emeği, iftiharıydı bu domates. Onun yanına varınca kutsal bir şeyin yanına varmış gibi ürperiyordu usta. Kerem Usta nereliydi, nereden gelmişti kimse bilemedi. Kerem Usta geveze değildi, çok konuşmuyordu ya da hemen hemen hiç konuşmuyordu. Ne iş yaptığı da belli değildi. Bir bakmışsın usturalar çıkmış, deniz kıyısına kurmuş tezgahı, hep gülerek sakallar tıraş ediyor. Bir gün bakmışsın bir balıkçı kayığında en usta balıkçıdan daha usta balık avlıyor. Bir gün bakmışsın mahallenin bütün sobalarını o kurmuş, muslukları tamir ediyor. Bir gün bakmışsın kayıkları boyuyor, resim yapıyor, hikaye yazıyor. Ters bir tuhaf bu dünyada yaşamayan kırık dökük sözcüklü hikayeler. Bir gün bakmışsın motorlar tamir ediyor, on parmağından on hüner, işte Kerem Usta'nın bu hünerli elleri kırlangıç yuvasını yapar gibi çöp üstüne çöp koyarak belki bir yılda belki beş yılda bu gecekonduyu yaptı. Kırmızı biraz mora kaçan ak sardunyalar sardı evin dört yanını. Sonra en güzel katmerli her biri birer gül kadar nergisler açtı küçücük bahçede. Şebboylar, iri güller türlü türlü ve lavantalar. Evin ağlı salt lavantayla çevrilmişti. Daha mahalleye girer girmez mahalle mis gibi kokmaya başlıyordu. Evi belki dört kere yıktılar. Hiç yürekleri acımadan bu küçücük evi yerle bir ettiler. Kerem Usta aldırmadı, hep gülümsedi. Soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi gene çöp çöp taşıyarak evini yeniden kurdu. Her seferinde ev daha da güzelleşiyordu. Bir gün bu eve bir kadın geldi oturdu. Belki de bu kadın Kerem Usta ile birlikte gelmişti bu gecekondu mahallesine. Hiç kimse farkında olmadı. Genç, topak, yumuk yumuk, elleri durmadan çalışan, güzel gözlü, sonra boy boy üç tane çocuk çıktı ortaya. Çocuklar ne zaman doğmuşlar, ne zaman büyüyüp bu boya gelmişlerdi. Kimse farkında olmadı. Tertemiz giyimli, saçları taralı çocuklar mahallede Kerem Usta'nın bahçesine benziyorlardı. Mahalleli İlkin Kerem Usta'yı çok kıskandı. İnsanoğlunun en aşağılık yanı dedikodu işledi durdu. Kerem bu dedikoduyu duydu, aldırmadı. Hiç gülümsemesi eksilmedi. Gözlerindeki sevinç azalmadı. Kerem Usta dedikodulara aldırmadıkça mahalleli de gittikçe azıtıyordu. Kerem Usta'nın davranışlarında da bir değişiklik olmadı. Herkes karşı gene dost, gene sevgi doluydu. Herkesin işine koştu. Hastalara doktor, ilaçsızlara ilaç, açlara ekmek buldu. Kapısı kırılmışın kapısını, damı uçmuşun damını onardı. Bu kış belalı geçti. İşte bu kışta olan oldu. Kerem Usta'nın yüzündeki gülüş belki de ömründe ilk olarak dondu kaldı. İlk olaraktan hünerli elleri işlerken titrediler. Kerem Usta kışın soğuğunda karında çok kar yağmış, bir ay kalkmamıştı. Bir gece çocukları gibi nazla büyüttüğü bir ağacı kesti, yaktı. İkinci gece de ikincisini. Hiç kimseye bir şey söylemiyor, içine kapanıyordu. Soğuk geçtikçe kar kalktığı zaman bahçede en küçük bir çalı bile kalmamıştı. Çırılçıplak. Kerem Usta bahçeden gözlerine yumarak geçti. Başka bir şey daha oldu. Kerem Usta'nın başına belaların en büyüğü geldi. Komşular ancak bahara doğru fark ettiler Kerem Usta'nın karısının yokluğunu. Kadının adını bile bilmiyorlardı. Kerem Usta'nın ağzını bıçak açmazlığını, cömertliğini yitirişini, ellerinin titreyişini anladılar. Kerem Usta'ya acıdılar. Dedikodunun yerine acıma, sevgi, dostluk aldı. Mahallede Kerem Usta en kötü adamdan bile kinli, göz görmedi. Kadın nereye gitmişti? Türlü söylentiler yayıldı mahalleye. Türlü hikayeler uyduruldu. Komşular Kerem Usta'nın o değilcikten ağzını aradılar. Kerem Usta dudaklarını kenetledi de kimseye bir sır vermedi. Ve çocuklarına gene öyle tertemiz baktı. Çocukların saçları analarının varlığındaki gibi gene taralıydı. Giyitleri gene yunmuş, arınmış, gene pırıl pırıldı. Çocukların en yüzüne en küçük bir keder parçası düşmedi. Analarının yokluğunu arar bir halleri olmadı. Belki içlerinde sakladılar. Bahçede ağaçlar büyümeye, çiçekler çoğalmaya başladı. Gene mahalle bahar gözünü açtığında mis gibi koktu. Ama Kerem Usta hiç gülmedi. Ağzını bıçaklar açmadı. Bir hüzün uğultusu gibi deniz kıyısında eve, evden denizin kıyısına vurdu durdu. Böyle birkaç yıl geçti ve mahalleli Kerem Usta'nın yumuk yumuk güzel çekik gözlü karısını unuttu. Kerem Usta'nın susmasındaki kederi kimse bilemedi. Kadının sıcaklığı Kerem Usta'nın avuçlarında, bedenindeydi. Saçlarının kadınsı kokusu daha başını döndürüyordu. Ve kadın Kerem Usta'nın gözlerinin önünde hiç gitmiyordu. Bütün bunları bana Kerem Usta söyledi. Dili çözüldüğünde denizin kıyısında oturup günlerce karısını önüne gelene anlattığında bütün bunları bana en ince ayrıntılarına kadar Kerem Usta söyledi. Uyduruyor değilim. Her bir şeyi yaparım da Kerem Usta üstüne hiçbir şey uydurmam. Allah göstermesin. Bunca yıllık dostluğumuz var. Duru, çocuksu, saf, mavi gözlerini üstüme dikip bunu bana yapmamalıydın derse ne derim? Nerelere giderim sonra? Dünyada her şeyden vazgeçerim de Kerem Usta'nın dostluğundan vazgeçmem. 16-2-1970 Bekar Ali. Onu ilk olarak bir lodoslu yağmurlu günde tanıdım. Deniz kabarmıştı. Bizim buralarda Menekşe yörelerinde deniz kabardığında vapurlar, küçük gemiler, motorlar, kayıklar denizin üstünde asılıymış gibi dururlar. Denizle gemiler arasında geniş bir aydınlık çizgi girer. Deniz karanlık, çok aşağılarda köpürür. Üste bir aydınlık genişliği, daha üste gümüşleşmiş gök, göğün üstünde de asılmış kalmış gemiler. Önce deniz tam benim şu anlattığım gibiydi. Sonra bir lodos başladı. Lodos gittikçe köpüklendi, büyük çekmece üstünden kara bulutlar bu yana akmaya başladı. Sonra yağmur yağdı, iri taneli küt küt vuran bir yağmur. Balıkçı motorları asılmış, uçarcasına bize doğru kaçmaya başladılar. Lodos havası Marmara'da en belalıdır. Bir tek balıkçı motoru bu havada açıkta kalmaz. Balıkçı bütün kokuları iyi alır ama en iyi de lodos kokusunu alır. Bir lodos fırtınası duymaya görsün balıkçı açıkta. En iyi balıkçı, en iyi burnu olan, bu en iyi burnuyla da en iyi lodos kokusu alan kişidir. Kara Mehmet denizden bize doğru kaçan motorları gösteriyor. Az daha kabarsın deniz hepsini alır. Çanakkale boğazına atar onları diyor. Kara Mehmet usta bir balıkçı ve Marmara'ya avucun içi gibi biliyor ve mor şarabını durmadan çekiyor. Şu baştaki gelen bekardır diyor. Bizim Bekar Ali çok iyi oğlandır. Marmara Denizi onun gibi bir balıkçı görmemiştir. Şeytan gibidir diyor. Şeytan gibidir bizim Ali. Marmara Denizi'nin dibinde kaç balık var o bilir. Saymıştır bizim Ali. Bulunmaz oğlandır Ali. İyi adamdır. Sonra deniz köpürdü, karanlıklaştı. Denizin üstünü büyük çekmeceden gelen kapkara bulut kapladı. O gökle deniz arasındaki gemilerin asılı kaldığı ışık genişliği yitti. gemiler denize indiler. Tam bu sırada da Bekar Ali'nin eski mavi ile yeşil arası boyalı motoru geldi iskeleye, yeni köprünün altına. Eskilerin Mirmir Deresi dedikleri Küçükçekmece Deresi'nin kıyısına yanaştı durdu. Bu dere Küçükçekmece Gölü ile denizi birbirine bağlar. Kirli, pis bir sudur. Hışım gibi bir yağmur yağıyordu. Bekar Ali'nin elleri üşümüş, kıpkırmızı olmuştu. Önce motoru ince bir demir kazağa bağladı, sonra hiç durmadan dolaşmış ağlarını açmaya koyuldu. Bir iki kişiye merhaba dedi. Belki onları görmeden ağlarına yumuldu. Öteki kahveci ince belli bir kadehten tüten bir çay getirdi. Bekar Ali tüten çayı görünce gülümsedi. Dudakları gözlerinin altı ince ince kırıştı. Tüten çayı içmeden önce avuçlarında tuttu. Çay avuçlarında bir süre öyle kaldı. Çayın dumanı kesildi kesilmedi. Ali bardağı tepesine dikti. Bekleyen kahveciye bardağı geri uzattı. Sonra kahveci birkaç sefer böyle daha geldi geldi gitti. Sonra kayığın üstünde Bekar Ali tek başına kaldı. Ağlarını açmayı sürdürdü. Yağmur iri taneli küt küt yağıyordu. Kamçı gibi iniyordu Bekar'ın sırtına. Uzun boyunluydu. Gırtlak kemiği dışarı fırlamıştı. Uzun, ince, hep burun kanatları titreyen burnu bir tilki burnu gibi durmadan koku arar, duygusunu uyandırıyordu insanda. Yıllar yılı hep Bekar Ali'yi böyle gördüm. Elleri balık pullarına karışmış, açılmayan ağlara, derin mavilere bulaşmış gördüm. Denizden kaçarken hiç telaşlı olmuyordu. Onun için denizin kabarması, lodosun kudurması, ağların dolaşması, yağmurun kırbaç gibi sırtını dövmesi, ellerinin kıpkırmızı olup da sonra da apak kesilmesi, donması, kanının çekilmesi hep olağandı. Motorların dalgaların altında kalıp batması, her şey olağandı. Bir balıkçıya bakardan çok az içiyordu. Denizin kıyısındaki gecekondusu güzeldi. Yatağı, iskemleleri, çam ağacından cilalı masası pırıl pırıldı. Bir tek kötü huyu vardı. Onun için dünyada bir tek şey olağan değildi. Tuttuğu balıkları satmak, balıkları satarken elleri titriyordu. Hele biri pazarlık etmeye görsün. Tek mil cinleri başına çıkıyor, uzun fırlak gırtlak kemiği biraz daha dışarıya fırlıyor, kıpkırmızı kesiliyordu. Bunların, bu balıkların fiyatı yok diye bağırıyordu. Ve her tuttuğu balığı şefkatle okşuyordu. Balığı satarken bakamıyordu bile. Elleri titremekten uçuyordu. Bir gün bir çocuğa kocaman bir kırlangıcı hediye ederken gördüm. Hiç elleri titremiyordu. Bir gün bana dedi ki, ben dünyanın en iyi insanıyım. Bir şey söyleyemedim. Sonra bunu gelenek haline getirdi. Beni her gördüğünde daha merhaba demeden, ben dünyanın en iyi insanıyım diyordu. Önceleri hep şaşırıyordum buna. Sonra şaşırma alışkanlığımı yitirdim. Bir gün gene denize indim. Gene belalı bir yağmur yağıyor, iri taneli. Küt küt indiriyordu. O gene ağlarını açıyor, kayığın dibindeki suda oynayan balıklarını okşuyordu. Sadece bir merhaba dedi. Başka bir şey demedi. Bekledim. Bir çay ısmarladı, içtim. Dolaşık ağlar köprünün kanatlarına serildi. Balıklar satıldı, kahveye oturduk. Ben dünyanın en iyi insanıyım demedi Bekar Ali. Bundan sonra da hiç demedi. Ben düşüncelere daldım. Düşüncelerimi türlü yorumlara vurdum. Ali bir insana yapılmayacak bir kötülük mü etmişti? Ali Allah göstermesinin hırsızlık mı yapmıştı? Kaçakçılık mı? 15'inde bir kızın ırzına mı? Allah göstermesin. Ali'nin süngüsü düşmüştü. Birkaç gün hiç kimseyle konuşmadı. Bir gün gene yağmur yağıyordu. Köprünün altında gene elleri ağlarındaydı. Motorun içi tepeleme balıklarla doluydu. Beni gördü, geniş candan ışıklı güldü. Ben dünyanın en iyi adamıyım be Yaşar Ağa dedi. Ben de sevindim. Yüzü bayram içindeydi Ali'nin. Hey be Yaşar Ağa, ben dünyanın en iyi adamıyım. Sonra her şeyi öğrendim. İnanır mısınız, Recep öldü. Havaalanında hamallık yapıyordu. Çok güçlü kuvvetli bir adamdı. Bir gecenin içinde ölüverdi. Dağ gibi bir adamdı. Dağ devrilir gibi devriliverdi. Anadolu'dan akrabaları geldiler. Ölüsünü aldılar götürdüler. Karısına çocuğuna bakmadılar bile. Neyin nesisiniz diye sormadılar bile. 6 çocuk ve bir kadın bir güneşli kış gününde gecekondunun duvarı dibinde öyle kala kaldılar. Recep'in ölüsünü aldılar. Hiç kimseye bir şey söylemeden, hiç kimseye selam bile vermeden ölüyü aldılar götürdüler. Hiç kimseyle de konuşmadılar. Yanlarına, yörelerine bakmadılar. Evine, çocuklarına, karısına bakmadılar. Bir tek sözcük bile sormadılar. Bir dağ başında kalmış ölülerini alırcasına gittiler. Beş kişiydiler. Beş paçavra yığını. İnsanda acıma duygusu uyandırıyorlardı. İnsanın içini acıtıyordu halleri. Her dokundukları, baktıkları yer keder içinde kalıyordu. Recep'in ölüsü gidince karısı Sultan ablanın yöresinden her şey çekildi. Evler, insanlar, dostlar, tanışlar, herkesler çekildi. Sultan abla hastaydı. Bir bacağı baştan başa romatizmalıydı. Birinci, ikinci, üçüncü gün nereden buldularsa çocuklar ekmek buldular. Belki iki hafta buldular. Sonra Sultan abla evde ne varsa ne yoksa sattı. Her şey bitti. Zaten çok şeyleri yoktu. Belki birkaç gün aç kaldılar. Sultan abla ne yapacağını şaşırmıştı. O gece aç yattılar. Çocuklar sabaha kadar sayıkladılar, ağladılar. Gün doğuyordu. Bekar Ali bir torba sıcacık somunla geldi eve. Bir kilo da tulum peyniri almıştı. Sonra çay da, şeker de almıştı. Bekar Ali evden ayrılırken evin içi çocuk sesleriyle cıvıl cıvıldı. Bekar Ali'nin yüzü de cıvıl cıvıldı. Bundan sonra Bekar Ali daha çok denize çıktı. Kar demedi, kış demedi, fırtına, yağmur demedi, denize çıktı. Recep'in çocuklarının evi de bir kuş yuvası gibi cıvıldadı durdu. Çocukların yüzü pembeleşti, yiğitleri güzelleşti, yenilendi. Abla bile son moda bir manto giydi, maksiye çalan. Bekar Ali'nin elleri daha çok yarıldı, kızardı, sarardı, dondu. Elinde daha çok sıcak çay bardaklarını yuvarladı. Sonra da bir içişte bitirdi. Sonra da yağmur altında, gecenin karanlığında, gece yarılarına kadar motoruyla, ağlarıyla uğraştı durdu. Bekar Ali bir gün lacivert bir giyitle kahveye geldi. Hüseyin'i aradı. Hüseyin hiç kimseyle alay etmezdi. Candan, içten bir çocuktu. Ali'nin kunduraları pırıl pırıldı. Beyaz gömleğinin üstüne çok sarı bir kravat takmıştı. Yaka cebinde gene sarı bir mendil sokmuştu. Önüne gelene sigara dağıttı. Herkese çay ısmarladı. Hiç kimse Ali'yi hiç böyle görmemişti. Az sonra Hüseyin geldi. Ali Hüseyin'i kahvenin köşesine çekti. Hüseyin'in yüzü birden allak bullak oldu. Her sözcük ona bir kırbaç gibi geldi. Küçücük dilini yutuyordu az daha Hüseyin. Hiçbir şey diyemedi. Ancak olur diyebildi kekeleyerek. Hani sen hiç evlenmeyecektin diyebildi bir de kırık dökük. Haydi gidelim. O akşam bütün mahallede Bekar Ali'nin Sultan ablayla evlendiği duyuldu. Bazıları deli dedi. Altı çocukla bir de romatizmalı ayak bacak. Bir de o kadar genç değil ki Sultan abla. Anası yaşında.